Ayrım 41.
Sayfa 404. Aç kulaklarını öyleyse Ventuzos, dedi sesini alçaltarak. Söyleyeceklerimi bir iyice kafana yaz da Kaptan Mihal'e ilet. Ama aynen söylediğim gibi kesmece, abartmaca yok ha. Merak etme kaptan, konuş. İyi haberlerim yok ona, öyle de. Çok iri kapılar çaldım, çorbacılarla konuştum, ant içirdim onlara. Gerçeği olduğu gibi söylesinler diye. Umut var mı, kurtulacak mı bu kez Girit, yoksa boşuna mı demetlerimiz? Gümleyip gidecek miydik bu kez de? Kimi eveleyip geveliyor, kimi palavra sıkıyordu. Sadece bir kişi, en akıllıları, öyle geldi bana, açık seçik konuştu. Kim mi bu? Kaptan Mihal'in öz yeğeni. Öyle de kendisine. Kozma, Şıra'ya daha yeni gelmiş Frengistan'dan. Yüreğine taş bas Kaptan Stefan istedi. Bu kez de gidit özgürlük yok. Boşuna mı yani döktüğümüz kan, dedim. Dökülen kanlar hiçbir zaman boşa gitmez, dedi. Bilmez misin, özgürlük bir tohumdur ki yeşermek için su istemez, kan ister. Biz de bu tohumu suluyoruz işte. Mutlaka günün birinde çatlayıp filizlenecek ama daha o günler çok uzakta. Cebinden bir mektup çıkarıp verdi. Bu mektubu güvenilir biriyle hemen büyük babaya, Kaptan Sifaka'ya gönder. Gönderdim bile bu mektubu genç bir liyapisle. Gerisini Kaptan Mihal bu mektuptan öğrenir. Ventuzos başını eğmiş, ayaklarının ucuyla çakılları karıştırıyordu öfkeli. Kaptan sözünü bitirince boşaldı. Allah yok mu be, dedi, gözleri yaşarmıştı. Yok mu ha? Sen ne dersin Kaptan Stefanis? Elinin körü derim, ne diyeceğim. Ben Aya Nikola'nın bile varlığından kuşkuluyum. Allah, hiç sorma bana. Aya Nikola bazen vardır, bazen de yok. Ben bunu öğrendim bunca yıllık denizcilik ömrümde. Bırak şimdi Allah'a da işimize bakalım. Sular kararmıştı, güneş alçalıyordu. Şimdi yelkenlinin ambarı boşalmış, katırların sırtına yüklenmişti tüfek, cephane, deri, un, tuzlu bakalyaro balığı. Tanrı'nın tüm nimetleri. Bu böyledir. Giritli'nin cenneti böyle nimetlerle doludur. Kurşununuz bol olsun. Hayırlı boğuşma çocuklar. Ben gidiyorum. Yeniden geleceğim, diye bağırdı Kaptan Stefanis bu 10 savaşçıyı selamlayarak. Tam güverteye tırmanacağı anda Aya Nikola aklına geldi. Biri Aya Nikola'yı unuttuk yahu, dedi, döndü, topal bacağıyla koşa koşa gidip kayanın yarığından Aziz'in ikonunu aldı. Serinlesin diye denize daldırdı, sonra dudaklarını uzatıp tuzlu su damlayan iki elini öptü Aziz'in. Gelirken iyi iş gördün Kaptan Nikola, dedi. Hadi eyvallah, giderken de göreyim seni, utandırma beni. Deryalar adına and içerim ki, adam olsun ki sana Aynoroz'a kıyak bir ikon ısmarlayacağım ki, sonra kısacık şalvar, siyah fes, elinde uzun dürgün, tıpkı Miaulis. 821'in yiğit reisi Miaulis ve Aya Nikola. Böyle daha da güvenli özüm için, daha garantili. Güverteye atladı, gökyüzünde bulutlar toplanmaya başlamıştı. Ortalık karardı. Karadan bir esinti başlamıştı. Denizin yüzü ağrıyordu pamuk pamuk. Kaptan Stefanis dürbünü eline alıp baktı. Açıklarda hiçbir karartı yoktu. İstavrozunu çıkardı. Tanrı adına, dedi. Demir alın çocuklar. Aya Nikola, açılıyoruz. Yenmiş, içinmiş, sofra kaldırılmış, Liyapis kapının pervazına sırtını verip uykuya dalmıştı. Kalleş deniz içini alt üst etmişti. İlk kez Rumeli dağlarından iniyor, bir gemiye biniyordu. Leventli rezil rüsva olmuştu. Ak fistanı kusmuk dolmuş, kirlenmişti. Şimdi bile toprak gemi güvertesi gibi ayaklarının altında sallanıyordu. Şakakları zonkluyor, başı dönüyordu. İyice karnını doyurduktan, birkaç maşrapa da şarabı diktikten sonra ancak kendine gelebilmişti. Avludaki ağırdan çıkan fışkı kokusunu içine sindirmiş, eski haline gelebilmiş, dünya eskisi gibi güzelleşmişti. Liyapis sırtını kapı pervazına vermiş, uykuya dalmıştı. Yarın Allah'ın izniyle büyük baba onu çoban Haridimo'ya teslim edecek, Kaptan Mihal'in yatağına doğru yol alacaklardı kestirmeden. Güvenle kendini uykuya vermişti. Büyük baba fistanlı konuğun horultularını işitince Trasaki'ye işaret etmiş, gidip yaşlı limon ağacının altına oturmuşlardı avlunun orta yerinde. Kadınlar fırın işini bitirmişler, ev temizlik işlerini kotarmışlar, şimdi dinlenmek için içeri girmişlerdi. Tanrı'nın alacakaranlığından beri ayaktaydılar. Ahırdaki hayvanları yemlemiş, sulamışlar, hamur yoğurmuşlar, yemek pişirip çamaşır yıkamışlardı. Kaptan Mihal'in kızı Renyo durmadan mektup yazıyordu. Sağında Krasayorgi'nin karısı, solunda Masrapas'ınki, Liyapis yarın sabah yola çıkacaktı. Kocalarına diyecekleri vardı, dilekleri, şikayetleri. Biri kızıp köpürüyor, öteki yalvarıp yakarıyordu. İkisi birden sultana lanet okuyorlardı. Neden bağışlamazdı Girit'e özgürlüğünü? Bağışlasındı da kocaları dağdan insindi. Krasayorgi ile Mastrapaz karılarının yamacına. Avlu tenhaydı. Mektubu koynundan çıkarıp Trasaki'ye okutması için vakit elverişliydi. Mektupta yazılanların çok önemli şeyler olduğunu sezmişti. Çünkü bu torunu onu çok seyrek hatırlar, çok önemli durumlarda iki satır yazardı. Şimdi bu mektubu yolladığına göre demek durum önemliydi. Mektubu koynundan çıkardı, zarfı yırttı. Allah senden razı olsun Trasaki dedi. Şu mektubu okuyuver bana, ağır ağır, tek tek de bir iyice anlayayım. Yazılar temiz, okunaklı, iri iriydi. Trasaki zorluk çekmeden su gibi okuyordu. Çok değerli büyük baba diyordu mektup. Kutsal topraklarımıza ayak basmış bulunuyorum. İnşallah yakında Girit'e gelirim. O onurlu ellerinden öpmek nasip olur bana. Bu da yağcının biri diye söylendi büyük baba. Akbaşını salladı. Ne menem mektup bu böyle? Ne evvela selam ederim var ne de bizden sual ederseniz. Peki oku bakalım. Ama bu mutluluğa erişinceye kadar değerli büyük babam bu mektubu sana yazmak zorundayım. Okuduktan sonra güvenilir biriyle hemen amcam Kaptan Mihal'e iletirsin. Bayrağını açıp dağlara çıktığını, Osmanlı ile savaşa başladığını öğrenmiş bulunuyorum. Körü körüne davranmaması için bunları bilmesi gerek ve bildikten sonra dilediği gibi Tanrı'nın inayet buyurduğu gibi yapar. Pek cafcaflı konuşuyor, pek sarmalıyor dikenleri pamukla. Hadi bakalım gerisini oku, yavaş yavaş gözünü seveyim. Diyeceğim o ki Yunanistan'dan bir fayda gelmez, umut yok, çaresiz. Zavallı ana, ne donanması var ne bir şey. Üstüne üstlük daha da kötüsü, Franklerden de yardım görmüyor. Girit'in büyük değeri var, büyüklerin ise çıkarı şimdilik sultanın çanağında kalması yönünde. Sultan ölür de mirasın bölüşülmesine sıra gelirse her büyük Girit'ten kendine düşen payı alacağı umudunda. Oysa Yunanistan'la birleşirse bir tane tanrı ne de iblis onları birbirinden ayırabilir. Oo dedi büyük baba bu torun pek akıllı çıktı. Sonra iş böyle olunca şunu iyi bilin ki bu kez de Girit mahkum. Sadece tek bir şey elde edebiliriz. Pazarlığa girişip sultandan imtiyazlar koparmak. Ne de olsa bu da bir kemik ama üzerinde biraz et de var. Yalayalım bu kemiği iyi günler gelene dek. İtlere döndük itlere, aç köpeklere. Yalayın diye habire kemik atıyorlar önümüze diye inildi dedi büyük baba. Sonra gerek Frengistan'da gerekse Yunanistan'da birçok devlet adamıyla görüştüm. Öbür günde Atina'ya gidiyorum. Daha da büyükleriyle görüşeceğim. Gerekirse Girit'e de ineceğim. Kurtarabileceklerimizi bari kurtaralım. Bu kez de kalemler kılıçlardan baskın çıkacağı benzer. Çok yazık. Ellerinde kılıç tutanlar görevlerini yaptılar, yolu açtılar. Ama yolun sonuna dek gelemediler. Şimdi eylem sırası. Sakın öfkelenme büyük baba. Kalemlerde, sıra onlarda. Okumuşlar dedi büyük baba. İçi bulanmış gibi yere tükürdü. Gözlükler, dar pantolonlar, şapkalar, yırtmaçlı kıçlar. Tüh! Bir daha yere tükürdü. Trasaki'ye döndü. Bitti mi mektup? Yok mu başka bir şey? Bir satır daha kaldı. Büyük baba saygıyla ellerinden öper, hayır dualarını beklerim. Torunun Kozma. Büyük baba başını eğdi, yüreği inim inim inliyordu. Gözlerini kapadı. Girit'i gördü karşısında. Avlunun orta yerinde karalar giyinmiş, umutsuz, iri kan damlalarına bulanmış. Girit miydi bu karşısında duran? Girit miydi yoksa oğlunun çarmıha gerildiği tepeden geri dönen Meryem Ana mıydı? Gözlerini açtı. Ortalık kararmıştı. İri iri yağmur damlaları düşüyordu. Genç kızlar çığlıklar atarak tarlalardan dönüyorlardı. Keçilerini koyunlarını önlerine katmış. İhtiyarlar eşeklerini odun çalı yüklemişler. Kaptan Sifaka'nın açık kapısı önünde durup büyük babayı selamlıyorlardı. Haberler nasıl Kaptan Sifaka? Oğlundan iyi haberler var mı kaptan oğlundan? Çok şükür diye karşılık veriyordu. Her şey yolunda. Artık Girit'in dertleri sona ermek üzere. Trasaki'm dedi büyük baba. Şimdi gizli bir şey öğrendin. Erkeksin artık sen. Kimseye açma bunu. Merak etme büyük baba. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Biz ikimiz. Bir de babam üç. Bir de Tanrı dört dedi büyük baba. Dört kişi çok bile. Büyük babayla torun konuşurlarken kapının eşiğinde Titiros göründü. Elinde sopası, omzunda heybesi, pembe yanaklı. Büyük baba limon ağacının dibine sırtını vermişti. Yağan yağmurdan sırılsıklandı. Sakalı yağmur damlacıklarıyla pırıl pırıldı. Yaşlı bir ağaç gövdesi gibi yağmura aldırmadan oturmuştu, kımıldamadan. ıslanıyordu. Yalnız o buruşuk, yanık cildi parlıyordu. Birden oğlunu tanıyamadı. Daha da toplamıştı. Daha olgunlaşmış gibi geldi ona. Kamburu da çıkmıyordu. "Bire sen misin Yanako?" dedi ihtiyar. İyice görebilmek için boynunu uzattı. "Bire Allah'a şükür, sen bayağı değişmişsin. Öğretmenlik etmiyorsun artık, belli. Hele gir içeri." "Tanıyamadın mı beni baba?" dedi Titiros hoşnut. "Nereden tanıyacağım? Öğretmenliği bırakalı ense yapmışsın, omuz, sırt yapmışsın, yanak yapmışsın. Demedim miydi ben sana? Demedim miydi harfler sülüktür diye? Sülüktür ya, tam 24 sülük ki insanın kanını emerler. Şu son günlerimde, kocamışlığımda, şu alfabeyi bir belleyeyim hele dediydim. Dediydim ya, meğer ne afarozlu şeymiş onlar, ne baş belası, ne yalçın kayalıklar. Harften harfe atlayayım diyorum da, düşüp kafa göz yarıyorum. Ama bir amacım, bir bildiğim var benim. Ama sen..." Titiros gülümsedi, babasının elini alıp öptü. "Baba," dedi gülerek, "ama sen istemiştin öğretmen olmamı, hatırlasana." "Hatırlamaz olur muyum? Bunadığımı mı sandın? Daha dünmüş gibi aklımda. Kardeşin Fanuryo yakalamıştı seni bir gün mutfakta, tencerenin başında. Yemek araklıyormuşsun. Ağzına da bir lokma et almışmışsın kaçamak. Bir yumruk attıydı sırtına da, ağzındaki et fırlayıp karşı duvara yapıştıydı. Bunu gören kardeşin seni ensenden yakalamıştı. Hadi doğru kasabaya Yanako demişti. Pılı pırtını topla da doğru kasabaya. Oku da öğretmen ol. Böyle yutturdun işte hapı. Doğru, suç bende." İhtiyar Titiros'u sağa sola çevirdi, kollarını tutup sıktı, atlara yaptığı gibi dudaklarını aralayıp dişlerine baktı, hoşnuttu durumdan. "Dinim aşkı için hoşlanmaya başladım senden bayağı. Hani evladımsın diye demiyorum, severdim seni de elbet. Ama nasıl desem, pek hoşlanmıyordum işte. Pek çelimsiz, pek ıskarta, pek okumuş, fazlaca kambur, soyumuzun yolundan ayrılmıştın. Dönüp gerilere bakıyordum da tüm dedelerimiz şalvarlı, çizmeli, silahlı. Yoldan sapmıştın sen, Frank giysileri giymiştin, gözlük takıyordun, elinde kalem tutuyordu. Bitti diyordum içimden, kanımız yozlaşmaya başladı, gücünü yitirdi, gitti gider. Ama bak işte şükür, döndün geri, döndün adam olanların yoluna girdin, yeniden şükür. Sana şalvar giydirmeden, ayaklarına çizme çektirmeden, eline silah vermeden şu evden dışarı bırakırsam bana da kaptan Sifaka demesinler. Duydun mu? Niye güldün öyle? Peygamber misin sen baba? Nasıl dokuyorsun insanın kafasındaki şeyleri? Ben de bunun için geldim bu akşam baba evine. İnan bana, yemin ederim. Sanırım birkaç kat giysi vardır yedekte. Senin ya da ölen oğullarının. Tavan arasında kalmıştır herhalde bir tüfek. Geldim işte. Seninle birlikte yakacağız şu Frank giysilerini avlunun orta yerinde. Yahuda'yı yakar gibi. Sonra da Girit giysilerini geçiririz sırtımıza. Omzuma tüfeği asıp dağın yolunu tutarız. Benim de bir amacım, bir bildiğim var. Büyük baba oğlunun başını alıp koynuna soktu sevincinden. Tüm hayır dualarım senin olsun dedi. Şerefine bir keçi keseceğim bu akşam. Bir güzel eğlenelim. Ben seni yitmiş bilirdim. Hoş geldin bre Yanako. İhtiyar torunundan gelen mektubun acılığını unuttu. Sandığı açıp en iyi giysilerini çıkardı. İşlemeli meydan yeleği, çuha şalvar, ipekli kuşak, Tunus işi fez. En küçüklerinden bir çift çizme. Tavan arasından bir de tüfek alıp sandığın üstüne koydu. Yarın tekne kazıntısını damatlar gibi süsleyecekti. Ev sevinçten çalkalanıyordu. Titiros'un köylerde dolaşıp milleti ayaklandırdığını duyan Türklerin pusu kurup onu yakaladıkları, Paskalya kuzusu gibi şişe geçirip kebap ettikleri söyleniyordu. Bak işte Titiros demir gibi karşılarındaydı. Babasıyla oturmuş keçinin kemiklerini sıyırıyor iştahlı. Şarap dolu maşrapayı dikiyordu ağzına. Trasaki onun yanında metelik etmezdi. Yemek şimdi Trasaki'nin umurunda değildi. Öğretmene bakıyordu şaşkın. Bu muydu saçtıkları saçmalara basıp yuvarlanan, kaburgalarını kıran öğretmenleri? Bu muydu ayaklarının dibine sıçan salıverip yüreğini hoplattıkları Titiros? Hadi Trasaki, sen şimdi git yat dedi büyük baba. Ben amcanla burada kalıp biraz konuşacağım. Bundan böyle de ona öğretmenim deme, anladın mı? Yanako amca diyeceksin. Şu karının işini anlat bana dedi büyük baba ikisi yalnız kalınca. Kendini öldürdü diyorlar, doğru mu? Yan yana mindere oturmuşlardı. Kendini astı diyorlar. Niye? Açıklar mısın bunu bana? Bunu soruyorum da herkes eveleyip geveliyor. Tanrı taksiratını bağışlasın. Çok asabiydi, sinirliydi. Kurtuldu işte. İyi etmiş dedi büyük baba. Güçlü karıymış. İnsanın kendi kendini öldürmesi zor iş. Yürek ister. Kurtuldu ama galiba sen de kurtuldun. Şimdi ne düşünüyorsun? Yeniden evlenecek misin? Bana bir torun vermeyecek misin? Sonuncu torunumu. Elini çabuk tut. Günlerim sayılı. Öğretmenin yüzü parladı. Bu ne mucize böyle baba dedi. Ölüme yaklaştıkça ölümsüzleşiyorsun sen. Bu akşam buraya gelişimdeki ikinci niyetimi de anladın işte. Konuş hele bire Yanako. Gözüne bir kestirdiğin filan mı var? Öyle var ya kestirdiğim. İznini hayır duanı almaya geldim. Kim bu kız bre? Kimin nesi? Soyu sopuğu, bağı bahçesi. Kemikleri kalın mı kemikleri? Kalçaları geniş mi? 32 dişi de tam mı? İyidir diye karşılık verdi müstakbel damat. Tüm dişleri tamam. Sen 32 de ben... Yok fazlası haram. Gözünü seveyim kötü bu. Sonra tepene biner ha. Ters işlere Tanrı razı olmaz. 32 diş yeter. Ama hele bakalım kimin nesi nereli. Kaptan Elias'ın torunu. Adı da Pelaya. Onayını almaya geldim. Hayır dualarını. Ha, bravo, yaşa Yanako. Tüm hayır dualarım senin olsun. Yaman soydandır o. Oğullar, torunlar, bağ, bahçe. Peki kız istiyor mu seni? Öyle. Babasına da açmış işi. Babası da ihtiyara soralım. Ailenin temel direği o demiş. Sormuşlar ihtiyara ve Kaptan Elias ilk başta suratını asmış. Öğretmen demiş. Tanırım onu ben. Çelimsiz, yırtmaç kıçlı. Ama soyu yamandır demiş. Oğullar, torunlar, bağ, bahçe. Tıpkı demin senin onlar için dediğin gibi. Hele bekleyin azıcık da düşüneyim. Tartayım işi. Bakalım bir demiş. Demiş ya kızın acelesi var. Aman zaman yalvar yakar. Yağcılık mağcılık derken ihtiyarın gönlü olmuş. Peki demiş. Ama bir şartım var. Kemküm istemem. Frank giysilerini çıkarıp adam gibi giyinecek. İhtiyar Sifaka ellerini çırptı. Allah senden razı olsun koca Elias. Benim de içime dert olduydu ya, söyleyemiyordum sana. Şimdi Frank giysileri ateşe, daracık pantolonları şeytan götürsün. Yarın şafakla avlunun orta yerinde yakalım. Öğretmen damat giysilerinin durduğu sandığın yanında güzel bir uyku çekmişti. Düşünde Pelaya'yı görmüştü. Gönlü uyanmak istemiyordu ama büyük babanın gözleri açıktı. Uyku girmemişti gözlerine. Açık pencereden dışarı bakıyor, günün ağarmasını bekliyordu sabırsız. Tanrı'nın inayetiyle siyah horoz öttü, peşinden de ak horoz. Gün ağarmaya başladı. İhtiyar yatağından fırladı, titirosu ayağıyla dürttü. Kalk dedi, giysilerin sandığın üstünde. Güle güle eskit. Frank giysilerini de doğru avluya. Hadi çabuk ol, ben ateş yakmaya gidiyorum. Frank'lerden hep nefret ederdi ama torununun mektubundan sonra büsbütün tiksinir olmuştu. Küplere binmişti. Merdivenleri indi. Kadınlar daha uyanmamıştı. Ateş yaktı. Sonra gidip Trasaki'yi uyandırdı. Koca bir tekneye sermişlerdi döşeğini. Beşik gibi. Sarstı. Oğlan uyandı. Uyan Trasaki dedi. Avluya gel. Yahuda'yı yakacağız. Bu sıra öğretmen de görünmüştü. Tepeden tırnağa giritli. Koca bir giritli. Pantolonları, yelekleri, ceketi, şapkayı, iskarpinleri birer birer avlunun orta yerine atıp yığdı. Yığını gazla ıslattılar, bir an önce şeytan götürsün diye. Sonra büyük baba ateş getirdi, Trasaki'ye verdi. ''Yak oğlum'' dedi, ''sen ateşle. Frangistan bizi yaktı, biz de onu yakalım. Ateşe ateş, yele yel.'' Trasaki meşaleyi kaptı, petrolle ıslatılmış giysilerin arasına soktu. Yığın hemen ateş aldı, alevlendi. Alevler çevredeki üç suratta yankılandı. Büyük babanın tabanları karıncalanıyordu, oynamak istiyordu. Üçü birden durmuş, yanan giysilere bakıyor, yüzleri kıpkırmızı oluyordu. Elbiseler yanıp alevler sönünce büyük baba eğilip bir avuç kül aldı, avlu kapısını açtı. Yola çıkıp ortasında durdu. Elini havaya kaldırıp avucundaki külü rüzgara savurdu. Frankler dedi, sesi acıklıydı, öfkeliydi. Frankler, ileride böyle bir tanrının gününde çocuklarım, çocuklarımın çocukları, çocuklarımın çocuklarının çocukları, evlerinizin, fabrikalarınızın, krallarınızın, saraylarının küllerinin havaya savrulduğunu görürler inşallah. Bizi nasıl yaktıysanız öylece yanasınız Frankler. Fistanlı Mitro öğleye doğru kanter içinde Kaptan Mihal'in yatağına vardı. Dağın yüksekçe bir yamacına taştan örülmüş 5-10 kulübe, 100 kadar savaşçı, aşağılarda dağlarla çevrili bir ova, beyaz beyaz köyler serpili, bunlardan ikisi de dumanlar içinde yanmakta. Rüzgar esmediğinden dumanlar havada asılı duruyor, zararsız bir bulut gibi örtüyordu yanan köyleri. Kaptan Mihal gözetleme yerinde ayakta duruyordu. Elinde geçenlerde bir Yunan dostu Frank'in armağan ettiği dürbün vardı. Frank kaptanın yatağına tırmanmış, buralardan ayrılmak istemiyordu, gönlü el vermiyordu buna. ''Niye gideyim?'' demişti kaptan Mihal'e. ''Niye gidecekmişim, inecekmişim kentlere? İyiyim burada. Ömrüm boyu hiçbir yerde böylesine lezzetli ekmek yemedim. Böylesine abu hayat suyu içmedim. Eski Yunanlı görmedim. Ben sana kaptan Mihal demeyeceğim bundan böyle. Kaptan Aşilus diyeceğim. Benim adım Henrico.'' Kubbeli bir şapkası vardı eski Yunanlıların miğferleri gibi. Cepleri, kağıt tomarları, kurşun kalemleriyle doluydu. Rumcayı çat pat konuşuyordu. Giritlilerle lafa dalıyor, bir yandan da kalemi işliyordu. Giritliler gülüyorlardı onun bu haline. Bakkalın hesabını tutuyor diyordu biri. Yok, gazetelere yazıyor diye doğrultuyordu bir başkası. Bre hemşerim, Girit'te ne dolaşırsın öyle silahsız diye soruyorlardı. Hani tüfeğin? İşte diye karşılık veriyordu kalemini gösterip. Sarı, sivri bir sakalı vardı. Ön dişlerinden ikisi altın kaplama, gül pembe yanaklar. Tepesinde hep bir tutam saç dalgalanırdı. Sallanırdı horoz ibiği gibi. Giritliler adının Henrik olduğunu duyunca ona Kukuliko lakabını takmışlardı. Bir gün kaptan Mihal'in tayfası Osmanlı askeriyle savaşa tutuşmuştu. Kukuliko da onlarla beraber yamaçlardan yuvarlanıp inmişti. Silahsızdı ama durmadan sesleniyordu. Üzerlerine kaptan Aşilus ara sıra durup bir şeyler yazıyordu. Karanlık basıp da Osmanlı tabanı yağlayınca kaptan Mihal'in tayfası aldıkları ganimetlerle yüklü bayıra tırmanırken koca bir Giritli çok hoşlandığı Kukuriko'ya bir armağan getirmişti koşa koşa. Giritlinin armağanı bir Türk kellesiydi. Saçlarından tutmuştu. Kelleden kan damlıyordu. Damlayan kan Kukuriko'nun papuçlarını kirletmişti. Kukuliko kelleyi görünce incecik bir çığlık koyvermiş, düşüp bayılmıştı. Giritliler kahkahayı basmışlardı. Bre fukara Frank pek de yüreksizmiş, pamuk kıçlı. Kukuliko'nun kafasını bir kova su boca etmişlerdi ayıtmak için. Kaptan Mihal gelip çıkışmıştı onlara. ''Ulan herkesi Giritli mi sandınız be? Bir daha böyle şaka istemem.'' Frogato'ya dönmüştü. ''Al onu kucağına, yardım et zavallıya, çıksın bayırı.'' Kim dedi o toprak çömleğe bakır kazanların işine burnunu sok diye? İyi oldu, oh olsun. Ben ona armağan verecektim ama ne anlar o bu işlerden demişti koca Giritli. Kellenin saçlarına yapışmış, kahkahaları basıp yürümüştü en önden.